Ayrım 25.
Sayfa 322. O dönemde Deli Orman'a Ağaç Denizi deniyordu. Şeyh Bedrettin bu Ağaç Denizi'ne girdikten sonra Rumeli'deki Hristiyanların bir kısmı ile buralarda yaşayan Bogomiller, Simavilerle birlikte Şeyh Bedrettin'e katılıyorlardı. Bu katılım günden güne yoğunlaşıyor, isyancıların sayısı durmadan artıyordu. Bedrettin'in çevrede bu denli ilgi görmesinin bir nedeni de geçmişe dayanıyordu. Şeyh Musa Çelebi zamanında kazaskerlik görevini yürütürken bazı kişilere maaş bağlatıyor, bazılarını da timar verdirtiyordu. Onun sayesinde maaş ve timar sahibi olanlar ona her zaman bağlılık gösteriyor, sadık davranıyordu. Şimdi de inandıkları ve borçlu oldukları liderlerine katılmaktan kaçınmıyor, onunla birlikte Osmanlı Merkezi Otoritesi'ne baş kaldırıyorlardı. Hammer adı geçen eser cilt 2 sayfa 136. Kaldı ki Şeyh Bedrettin Deli Orman'a geldikten sonra iddialı açıklamalar yapıyordu. Ey müritlerim diyordu. Şimdiden geru gelin. Padişahlık bana verildi. Ben yeryüzüne halife oldum. Her kim sancak ve subaşılık rütbesini almak isterse benimle olsun. Her kimin dilekleri varsa bundan böyle bana gelsinler. Ben sahibi hurucum. Halifem Börklüce Mustafa Aydın'da huruc eyledi. O dahi benim için huruc etmiştir. Enver Behnan Şapoli adı geçen eser sayfa 429. Aşık Paşazade Tarihi adı geçen eser sayfa 92. Bedrettin ayrıca ey haklarını kaybetmiş olanlar. Ayaklanın. Börklüce ile Torlak benim dâilerimdir. Onları halkı doğru yola davet için gönderdim. Bana inananlara memleketi taksim edeceğim. Bu işleri ilim kuvveti ve sırrı tevhidin hakikati ile hak etmek muradımdır diyordu. Enver Behnan Şapoli adı geçen eser sayfa 429. Şeyh Bedrettin sosyal bir hareket gerçekleştiriyor, maniheizmden beri teorik olarak tartışılan paylaşımcılığı, bu denli geniş bir alanda ve etkin biçimde kuvvet kullanarak gerçekleştirmeye başlıyordu. Batıniliğin tipik bir tezahürü olarak müritleri onu peygamberleştiriyor, o da müritlerine hem hilafet hem de saltanat yoluyla hükmetmeye çalışıyordu. Kaldı ki Şeyh Bedrettin mülkiyet ve miras hakkı bulunmayan, sadece kendi hilafeti altında başka bir otoriteyi kabul etmeyen bir topluluk yaratmaya çalışıyordu. Üstelik bu topluluğun içinde din ve servet farkı da bulunmuyordu. Bedrettin'in savaşçıları çevredeki topraklara, mallara, mülklere el koyuyor ve bunları yandaşları arasında paylaştırıyordu. Zenginler, mal mülk sahipleri, mütegallibe ve diğer varlıklar ya bölgeyi terk ediyor ya da diğerleriyle eşit olarak isyancıların arasına karışıyordu. Sultan Mehmet bir kez daha harekete geçiyor ve Simavilerin üzerine bu kez de Kapıcıbaşı Elvan Ağa ile 1500 kişilik bir kuvvet gönderiyordu. Ayrıca Rumeli'de Bedrettin'in sosyal ilkelerinden rahatsız olan zenginler ve büyük çiftlik işletenler de bu kuvvete katkıda bulunuyordu. Ağaç denizinde şekavet hasıl etti. Ağanın çünkü sancaklar ve subaşılıklar adedi ve hayali tevcihler dahi vardı. Ve timar erleri kim Musa yanında Simavlı kazısı oğlu kazaskerden timar alıyordu. Adamlar dahi vardı gördüler kim bunun işinde hayır yoktur. Simavlı kazısı oğlunu tuttular. Siroz'a Sultan Mehmet'e gönderdiler. Aşık Paşazade Tarihi adı geçen eser sayfa 92. Hammer'a göre bu sefer Şehzade Murat da katılıyordu, Murat Çulcu. Osmanlı ordusu karşısında Şeyh Bedrettin ve müritleri dayanamıyor, dağılıyordu. Bozguna uğrayan Simavilerin büyük bir kısmı kılıçtan geçiriliyordu. Bedrettin ise yanına aldığı bir kısım adamlarıyla önce Zara'ya çekiliyor, oradan da Seres taraflarına kaçıyordu. Nihayet Elvan Çelebi Şeyh'in bulunduğu yeri kuşatıyordu. Simaviler vuruşmak istiyor fakat Bedrettin buna izin vermiyor ve teslim oluyordu. Elleri bağlanan Şeyh yaya olarak Serez'e getiriliyordu. Padişah huzuruna çıkarılan Şeyh Bedrettin'e niçin benzin bu kadar sarı diye soruyor, o da güneş batarken sararır yanıtını veriyordu. Nihayet orada bulunan İran, Acem kökenli Haydar Hervi adlı din adamına durumu soruluyor, Hervi de kanı helal malı haramdır diyerek ölüm fetvasını veriyordu. Şeyh Bedrettin Serez çarşısı içinde bir dükkanın önüne kurulan idam sehpasında asılarak öldürülüyordu. Bedrettin'in idam sehpasına çıktığı sırada söylediği, "Kainata baktım, hakkı tanzir eder. Kendime baktım, aynı hakkım. Çekin ipimi." son sözleri oluyordu. Enver Behnan Şapolyo adı geçen eser sayfa 431. Hiç şüphe yok ki Simavi ayaklanması 1240 yılında Ön Asya'da meydana gelen Babai isyanı kadar hatta ondan da büyük bir önem taşıyordu. Babai isyanı hem Selçuk Devleti'nin sonunu hazırlıyor hem de batıni hareket olarak sosyal sonuçlar doğuruyordu. O sosyal sonuçların siyasete yansımasıyla uzun bir beylikler dönemi yaşanıyor, merkezi otoritenin tekrar tesis edilebilmesi için aradan 100-150 yıllık bir sürenin geçmesi gerekiyordu. Nitekim Babai hareketinin bir uzantısı olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ahilik önemli oranda rol oynuyor, Bektaşilik ise Osmanlı ordusuna ve yönetimine azımsanmayacak bir şekilde nüfuz ediyordu. En az Bağbayi isyanı kadar, hatta çok daha fazla etkili olan sosyal içerikli bir başkaldırı hareketi de Simavi ayaklanması oluyordu. Bedrettin ve yandaşlarının isyanı kuşkusuz bir batıni karakteri taşıyordu. Dolayısıyla köken itibariyle çok derinden Bağbayi hareketiyle dinsel sosyal akrabalığı bulunuyordu. Kaldı ki Bağbayi hareketi nasıl ki Selçuk merkezi otoritesini yok sayarak zafiyete uğratmış ve kendi düzenini tesis etmeye kalkmışsa, Simaviler de tipik bir batıni ilke olarak her türlü otoritenin ortadan kaldırılmasını, sadece kendi halifelerinin otoritesinin tesis edilmesini amaçlıyordu. Ki o artık sadece halife olarak da görülmüyor, peygamber mertebesine yükseltilmiş bulunuyordu. Her iki hareketin batınilikten kaynaklanan bu temel ilkesi aynı zamanda Ön Asya'da asırlarca devam edecek olan bir temel mücadele gerekçesinin de ana karakteristiğini oluşturuyordu. Ön Asya'da egemen olan güçler kendi siyasal yapılanmalarını tesis ederek merkezi otorite üzerine feodal veya çağdaş bir devlet otoritesini inşa etmeye çalışırken, batıni unsurlar bunu açıktan açığa veya örtülü olarak ve dolaylı şekilde yok etmeye çalışıyordu. Yahut güçle olmazsa fiilen yok sayarak yaşamlarını sürdürüyorlardı. Güçle bambaşka gerekçeler veya görünümler altında merkezi otoriteye karşı harekete geçildiğinde oluk gibi kan dökülüyor, ortalık anarşi ve kaosa boğuluyordu. Dolaylı olarak yapılan mücadelede ise merkezi otorite benimsenmiş ve kabul edilmiş gibi görünüyor ve fakat içten içe de yok sayılıyordu. Şu veya bu şekilde sürekli olarak merkezi otoriteye karşı mücadele edilmesi kaçınılmaz olarak olumsuz sonuçlar doğuruyordu. Her şeyden önce devlet merkezinde veya taşrada istikrarlı bir huzur ve barış ortamı sağlanamıyordu. Özellikle devletin payitahtında, başkentinde meydana gelen ve merkezi otoriteyi tam anlamıyla zafiyete uğratan eylemler ve davranışlar, taşrada daha da büyük zafiyetlere, yıkımlara ve otorite boşluklarına yol açıyordu. İç güvenlik sorunlarının ve ekonomik alanda istikrarsızlıkların başlıca nedeni olarak kanlı ayaklanmalar veya dolaylı eylemler sosyal yaşamı sarsmakla kalmıyordu. Özellikle kırsal kesimde büyük tepkilere ve çaresizlikten kaynaklanan yasa dışı çözüm arayışlarına neden oluyordu. Bu tablo merkezi otoriteyi bu kez de kısır döngü içine sokuyordu. Ekonomik istikrarsızlık merkezi otoriteyi daha müstevitçe davranmaya sevk ediyor, bu despotik yaklaşım ise yereldeki tepkilerin daha da sertleşmesine gerekçe oluşturuyordu. Teorik olarak mafyalaşmada şu sıralama göz önünde bulunduruluyor ve temel eksen olarak kabul ediliyordu. Eşkıya, haydut, mafya. Yani mafyalaşma başlı başına ortaya çıkmıyor veya hep aynı türde eylemlerle zaman içinde gerçekleşmiyordu. Merkezi otoritenin göstermiş olduğu zafiyet önce eşkıyalığa zemin hazırlıyordu. Eşkıya haydutlaşıyor, zaman içinde bu oluşum çağdaş devlet yapısı içinde mafyalaşmayı ortaya çıkarıyordu. Ön Asya'da meydana gelen merkezi otorite zafiyeti kronikleştikçe eşkıyalaşma ve haydutlaşmanın zeminini hazırlıyordu. Bu da zaman içinde siyasal yapıdaki değişime ayak uydurarak paralel değişim gösteriyor ve mafyalaşma sosyal yapıda giderek toplumsal bir algılamaya ve benimsenmeye dönüşüyordu. Başlangıçta daha çok doğrudan doğruya batıni başkaldırı şeklinde gündeme gelen, güvenlik ve ekonomik alandaki istikrarsızlıklarla meşruiyet kazanan ayaklanma ve isyanlar, zaman içinde değişime uğrayarak gerekçesiz karmaşalara dönüşüyordu. Bu da beraberinde sosyal alanın çökmesi nedeniyle eşkıyalığa ve haydutluğa olanak sağlıyor, kapı açıyordu. Merkezi otoritenin uğramış olduğu zafiyet, eşkıya ve haydutların hanesine kazanım olarak yazılıyor, oluşum uzun yüzyıllar sonucu değişime uğrayarak çağdaş devlet mekanizması ve sosyal ağı içinde mafyos yapılanmaların oluşmasını hazırlıyordu. Bağbayi isyanından sonra Simavi ayaklanmaları işte bu ilginç ve önemli sürecin en önemli kilometre taşlarını oluşturuyor, bu isyanları daha başka gerekçelerle patlak veren daha başka ayaklanmalar izliyordu. Nihayet ayaklanmalar Celali eşkıyasının Ön Asya'ya egemen olmasına zemin hazırlıyor, Celali isyanları ise mafyos toplum yapısının adeta hayat suyunu teşkil ediyordu. Bu ayaklanmaları, gerekçelerini ve sosyal sonuçlarını irdelemeden mafyos toplum yapısının oluşumunu ve esaslarını ortaya koymak, günümüzdeki mafyalaşmanın açıklanmasını ve temel unsurlarını göz ardı etmek anlamına gelir ki, sorun sağlıklı bir zemine oturtulamaz. İşte günümüzdeki mafyalaşmanın kökenlerini bu nedenle tarihsel süreçte aramak gerekir. Burada hemen bir hususu daha vurgulamakta önemli bir oluşumu da bu bağlamda saptamakta büyük yarar var. Nedeni ne olursa olsun dinsel, siyasal, askeri veya sosyal gerekçelerle meydana gelen tüm ayaklanma veya kargaşa, anarşi olayları hangi orandaki bir başarı ile bastırılmış olursa olsun geriye mutlaka kriminalite, suça suç işlemeye elverişli bir tortu bırakıyordu. Bir ayaklanma sonucu meydana gelen katliamdan mutlaka kurtulanlar oluyor, ortaya mutlaka bir kaçaklar grubu çıkıyordu. Bunlar daha sonraki süreçte ya bağımsız olarak yasa dışı faaliyetlerini sürdürüyor ya da kendilerinden daha güçlü yasa dışı odakların koruması altına girerek eylemlerini daha geniş bir alana yayma olanağı buluyorlardı. Nitekim bir ayaklanmanın arta kalan asilerin en belirgin örnekleriyle bir sonraki benzer bir isyanda da rol oynadığı görülüyordu. Kimi zaman da herhangi bir içeriği bulunmayan salt çıkar sağlamak amacıyla faaliyette bulunan dejenere ve başıbozuk eşkıya haydut konumunda bağımsız eylemlerde bulunabiliyorlardı. Bu durumdaki yasa dışı topluluklar merkezi otoriteye karşı her başkaldırı olayından sonra daha bir büyüyor, genişliyor, güçlenip serpiliyorlardı. Bu gruplar ya kendilerinden daha güçlü bir otoritenin koruması altında ya da doğrudan kendi güçleriyle ayrıcalıklı koruyanlar korunanlar bağlamında mafyos bir karakter sergiliyor, kimlik kazanıyorlardı. Üstelik daha çok dinsel kökene dayanarak yola çıktıkları için bozulmaya uğrasalar bile dinsel motiflerini yine de koruyor ve bu motif içinde belli bir disiplin gösteriyorlardı. Ya dinsel odaktan kaynaklanıyor ya da dinsel bir odağa kanalize oluyorlardı. Onların bu durumu Anadolu sosyal zeminde zaten mevcut olan ayrıcalıklar, koruyanlar, korunanlar bağlamındaki çeşitli yapılanmalarla hem paralellik hem de örtüşme gösteriyordu. Zira yasa dışı unsurlar daha önce sosyal yaşamın legal parçası iken ekonomik, dinsel, askeri, siyasal nedenler onları bir anda gayri yasal zemine itebiliyor ve fakat onlar yasa dışı zeminde bile olsalar tekrar eski pozisyonlarını elde etmeye çalışıyorlardı. Bu da yasal zeminin onları tam olarak reddetmemesine, belli ki yasa dışılık sürecinden sonra tekrar kabullenmesine yeşil ışık yakıyordu. Dinsel racon, fütüvvet. O halde, mafyoz toplum yapısının bir temel unsuru olan ayrıcalıklar, koruyanlar, korunanlar olgusunu daha kapsamlı ve somut biçimde irdelemek gerekiyor. Ayrıcalıklar, koruyanlar, korunanlar bağlamında incelemeye dinsel bir yapılanmayı ifade eden fütüvvet olgusu oluşumuyla başlamak elbette ki en doğru davranış sayılır. Fütüvvet veya fütüvva diye adlandırılan olgu köken olarak Kur'an'a dayanıyor. Fütüvvetin kökenindeki fata sözcüğüne Kur'an'daki 6 ayette rastlanıyor. İslam Ansiklopedisi sayfa 700-701. Fatiha sözcüğü kimi yerde köle anlamında kullanılıyor. Ancak Fatiha sözcüğü geçerli ve yaygın anlam olarak delikanlı, daha da açılmış şekliyle yiğit bir delikanlı manasını ifade ediyor. Fütüvvet ise yiğit bir delikanlıda bulunan sitayişe layık vasıfların mecmu'u, toplamı ve hususiyle, özellikle cömertlik, karam saha manasına delalet eder. İslam Ansiklopedisi Fütüvvet sayfa 700-701. Fatah'dan çoğulu fityan gelen fütüvvet dolayısıyla Arapça kökenli bir kelime olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Fütüvvet ve bunun yumuşatılmış şekli fütüvve, eli açık, yiğitlik, gözü peklik, başkasına yardım edicilik yani olgun kişi delikanlı anlamına gelir. Bir Türk kurumu olan Ahilik, Profesör Doktor Neşet Çağatay, TTK Ankara 1997 sayfa 3. Kur'an'da 21-60 ayetinde İbrahim peygamberin Tanrı'nın birliğine inanıp putları kırmak suretiyle azgın Nemrud'a karşı yiğitlik ve mertlik göstermesi, İbrahim denen bir fatadan onlardan söz ettiğini duyduk denilerek anlatılıyordu. Burada İbrahim peygamberden yiğit bir delikanlı olarak bahsediliyordu. Alaaddin Çakıcı Fransa'da tutuklu bulunduğu sırada cezaevinde zor günler yaşadı. Türkiye'ye getirilmesinden sonra mecliste Türk Ticaret Bankası olayını soruşturmak üzere kurulan komisyona bu zor günleri şöyle anlattı. 30 defa intiharın eşiğinden döndüm. Belki 20 defa delirmenin eşiğinden döndüm. Her şeyde Hazreti İbrahim'i kendime örnek aldım. Allah didarı ateşe atladım, gül bahçesine döndüm. Biz Allah'ın ipine sarıldık. Niso, Faruk Mercan, Zaman Kitap, İstanbul 2001, sayfa 150-151. Keza PKK lideri Abdullah Öcalan da İbrahim peygamber paralelinde hareket ettiği ileri sürüyor, şu görüşleri ortaya koyuyordu. Bizim için şöyle denilebilir. Çağdaş İbrahimilerle çağdaş Nemrutilerin kavgasını başlatmıştır. Çağdaş İbrahim kazanacak. Gerçek İbrahimilik, gerçek Müslümanlık nedir savunmamda açtım. Sahte Müslümanlar kesinlikle çağdaş Nemrut'u oynuyorlar. İbrahimilerin olayı 2000 yıl önceki özgürlük ve ilerleme olayına verilen isimdir. 29 Temmuz 2001 Pazar Hürriyet Gazetesi sayfa 18. Günümüz Türkiye'sinde mafyos lügatçede yiğit, mert ve sözünün eri, korku salan anlamlarında kullanılan delikanlı sözcüğün kökeninde fatah sözcüğünde ve bu sözcükten türeyen fütüvvet sözcüğünü ifade ettiği anlamda yaşam biçiminde aramak gerekiyordu. Dolayısıyla delikanlı, delikanlılık sözcüğü Anadolu geleneksel örfi yaşam tarzında Sicilya'da mafyosolar için büyük önem taşıyan, saygıdeğer, şerefli adam, yiğit erkek anlamında kullanılıyordu. Üstelik bu sözcük dinsel bakımdan da Kur'an gibi güçlü ve reddedilmez bir zemine dayanıyordu. Ne var ki fütüvvet sözcüğü yiğit, eli açık, dürüst, mert delikanlı tipiyle idealize edilen insanları organize bir topluluk, yerel bir güç haline getirmeyi de öngörüyordu. Bireysellik yerine toplumsal bir oluşumu da ifade ediyor. Böylece fütüvvet, kişisellik yerine klancılık, grupçuluk, zümrecilik, kısaca toplumculuk öngörerek bu yola girenlere bir ayrıcalık vaat ediyordu. Yol yordan dahilinde ve hiyerarşi içinde birlikte hareket eden delikanlılar dayanışma içine girerken, kendi dışlarında kalanlar karşısında bir ayrıcalık, doğal olarak üstünlük elde etmiş bulunuyorlardı. Nitekim tasavvuf terimlerini açıklayan Tarifat adlı eserin fütüvvet maddesinde halkı dünya ve ahirette kendi nefsine yeğe görmektir deniyordu. Prof. Dr. Neşet Çağatay adı geçen eser sayfa 3. İman Kuşeyri 986-1072 kendi adıyla anılan Kuşeyri Risalesinde fütüvvet bölümünde onlar Rablarına iman etmiş gençler fatalar idiler. Biz onların doğru yolda gitme yeteneklerini arttırdık. 18 ve 13 ayetiyle başlayarak fütüvvetin tarifini şöyle sıralıyordu. Fütüvvetin aslı kişinin başkasının işinde olması ve onların işini görüp gözetmesidir. Hadiste kul Müslüman kardeşine yardım ettikçe Tanrı da ona yardım eder buyurulmuştur. Prof. Dr. Neşet Çağatay adı geçen eser sayfa 3. İslam araştırmacı Dr. R. Dozi'ye göre feta gençlik zevklerini ifade ediyordu. Dozi, Arap diksiyonerlerine yazdığı iki ciltlik ekte, Hz. Muhammed'in soyundan gelenlerin soplarını cedlerine dek dayandırarak, kendilerini bir tür yiğitlik payesi ve haysiyeti kazanmış olan fütüvvetin gerçek temsilcileri saydıklarını belirtiyordu. Dozi, fütüvvetin olgunluk, soyluluk ve yüksek meziyetler anlamına geldiğini belirtiyordu. Tüm bu yaklaşımların ötesinde feta sözcüğü gerçek anlamını, yani savaşçı, yiğit, bileği güçlü, kuvvetli, dürüst niteliklerini la feta illa ali nitelemesinde buluyordu. İslam'ın ortaya çıkışının ilk yüzyılı ortalarına doğru Arabistan'da siyasal olayların anormal gelişmeleri sırasında Hz. Muhammed'in amcası oğlu Emmioğlu ve damadı Ali bin Abu Talib'in daha çok yiğitlik ve savaşçılık yönü üstün olarak gittikçe artan ve yayılan ünü onu İslam'da en iyi feta örneği olarak La feta illa Ali, yani en iyi feta Ali'dir cümlesiyle tanımladı. Prof. Dr. Neşet Çağatay adı geçen eser sayfa 4. Nitekim günümüzde mafyos değerler çerçevesinde delikanlı sözcüğü de bu doğrultuda bir anlam verilerek kullanılıyor. Fütüvvetin sosyal bir kurum durumuna geldiğini ve ahilere de fütüvvet ehli dendiğini biliyoruz. Kökeni ve oluşumu konusunda bilgi verir misiniz? Fütüvvetin ortaya çıkıp sosyal bir kurum niteliğine dönüşmesine gelince, tüm diğer dinler gibi İslamiyet'le inananları sosyal bir dayanışma, toplumsal bütünleşme içine sokmayı amaçlıyordu. Bu nedenle bireyi hem kendi vicdanında teslim alıyor hem de bu teslimiyeti toplumsal potada eriterek sosyal yaşamın kökenine toplumcu anlayışın temel ilke ve kurallarını yerleştiriyordu. Hiç kuşku yok ki bedevi sosyal yaşamının ilkel toplumsal kurallarını geniş aile, kabile ve aşiret oluşturuyordu. Dolayısıyla İslami toplumcu hükümler bu kurumlar içindeki bireyi yine bu kurumların potasında eriterek ilk İslami kitleleri, blokları oluşturmaya başlıyordu. İnanç sahibi bir Müslüman ortaya konulan ilke ve kurallar çerçevesinde bireysel varlığını ve çıkarlarını yok sayarak yakın çevresini oluşturan kurum içinde adeta eriyip diğerleriyle kaynaşmak durumunda bunalıyordu. Bu yapılanma mümine hem yükümlülükler getiriyor hem de önemli avantajlar sağlıyordu. Böylece İslami küçük birimler sosyal bakımdan kaynaşmış kitlelere, bloklara dönüşüyor. Bu sosyal bloklar zaman içinde kendilerini savunarak varlıklarını koruyorlardı. Bunlar o denli güçlü sosyal bloklar karakteri taşıyordu ki kimi değişimlere uğrayarak da olsa yaşamlarını günümüze dek sürdürüyorlardı. Bu birimlerin oluşmasında ve kalıcılık kazanmasında en önemli ve belirleyici rolü ise fütüvvet oynuyordu. Zira fütüvvet toplumsal birim içinde bir Müslüman bireyin tüm davranışlarının nasıl olacağını belirliyor, hükümlere bağlıyordu. Üstelik bu hükümler uhreviyat ile dünyeviyatı birleştirerek örtüşüyorlardı. Bir Müslümanın ahlaki, ekonomik, hukuki ve toplumsal davranışının belirlemesinin yanı sıra, onun Allah, peygamber ve ermişler olan zihinsel münasebetlerini de ilke ve kurallara bağlıyordu. Tasavvufta fütüvvet, Ebu Abdirrahman, Muhammed İbnel Hüseyin, Es-Sülami, çeviren doçen Doktor Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınlı Ankara 1977. Bu çerçevede uyulması gereken fütüvvet, ilke ve kuralları genel olarak şöyle sıralanıyordu. Doğruluk, vefa, cömertlik, güzel huy, göz tokluğu, dostlarla şakalaşmak, arkadaşlarla iyi geçinmek, kötü söz dinlemekten kaçınmak, iyilik yapmayı arzulamak, güzel komşuluk, güzel konuşmak, ahde vefa, Allah'ın senin emrinin altına verdiği aile efradına ve hizmetçilere iyi muamele, çocukları terbiye etmek, büyüklere karşı edepli davranmak, kinden, aldatmadan, buğuzdan uzaklaşmak, Allah için dost ve Allah için düşman olmak, malını mevkiini dostlara bezletmek, bez para saçmak, buna karşılık onların başlarına kakmamak, malında mevkiinde kendisinden yardım dileyenin sözünü yerine getirmek, misafirlere hizmet etmek, dostların işini gönülden yapmak, dostlarına yemeğinden yedirmek suretiyle saygı göstermek, canıyla malıyla onların ihtiyaçlarını karşılamaya koşmak, kötülüğü iyilikle karşılamak, gelmeyene giderek karşılık vermek, tevazuya sarılmak, kibirden kaçınmak, hallerini ve sebeplerini beğenmekten vazgeçmek, ana babaya iyilik, akrabaya ziyaret, ihvanın kusurlarına göz yummak, ihvanın kabahatlerini örtmek, gizli de onlara öğüt vermek, her zaman onlara dua etmek, halkı yaptıkları işlerde mazur görmek, nefsinin şerrini ve zulmünü bilerek her zaman kendini ayıplamak, halk ile ülfet etmek, Müslümanlara şefkat, merhamet ve iyilik etmek, fakirlere acımak, zenginlere şefkat göstermek, alimlere tevazu, dili yalandan, gıybetten, kulağı hatta işitmekten korumak, gözü haramdan yummak, amellerde ihlas, hallerde doğruluk, dışa dikkat etmek, içi gözetmek, yaratıklarda iyilik görmek, iyilerle arkadaş olmak, kötülerden kaçmak, dünyadan yüz çevirmek, Allah'a yönelmek, dilekleri terk etmek, fani dünya için böbürlenme arzusunu atmak, fakirlerle oturmaktan şeref duymak, zenginlere ve zenginliklerinden dolayı hürmetten kaçınmak, Rabbi ile zengin olmak ve zenginliğine şükretmek, hiç kimseden çekinmeden hakkı söylemek, sevinecek şeye şükretmek, belalara sabretmek, hıyanetten uzaklaşmak, mecliste aşağıda oturmaya razı olmak, kendi haklarını istemekten vazgeçmek, başkalarının haklarını tam vermek ve nefsinden bunu yapmasını istemek, gizli de Allah'ın yasaklarına uymak, arkadaşlara danışmak, yokluk sırasında yalnız Allah'a güvenmek, az tamah, salihlere hürmet, günahkarlara şefkat etmeyi bilmek, kimsenin kendisinden rahatsız olmamasına, dışının içine uymasına dikkat etmek, dostunun dostuyla dost, düşmanıyla düşman olmak, dostunun şerefini kendi şerefinin üzerinde tutmak, ziyaretine gideceği kimsenin uzakta bulunması dolayısıyla dostunu ziyaretten geri kalmamak. Sülemi, adı geçen eser, sayfa 93-94. Fütüvvet ilkeleri hiç kuşkusuz inananları doğru yola sevk etmeyi, onlara iyi ahlak kazandırmayı, Müslümanların birbirlerini sevmesini, saymasını ve kollamasını, Müslümanlar arasındaki dayanışmanın pekişmesini, Müslümanların kendi dışlarındaki kişi veya toplumlara karşı birlikte hareket etmesini ve nihayet inananların kamil insanlar olmasını amaçlıyordu. Nitekim öncelikle asr-ı saadet olmak üzere İslamiyet'in ilk yıllarından 16. yüzyılın ortalarına kadar önemli bir işlev görüyor ve fütüvvet sosyal yaşamda etkin ve belirleyici bir rol oynuyordu. Bu etkin rol ise yine fütüvvet bağlamında ortaya çıkan örgütler sayesinde yaşam bularak pekişiyordu. Fütüvvet ilkelerinin pek çoğunun hadislere dayanması bu ilkelerin sosyal yaşam gücünü arttırarak derinleştiriyor, etkinlik ve kalıcılık süresini uzatıyordu. Örneğin fütüvvet bağlamında dostlarla şakalaşma ve onların ihtiyaçlarını karşılamak hükmü şu hadise dayanıyordu. Kim bir mümine latifede bulunur yahut onun küçük veya büyük dünyevi ihtiyaçlarından bir ihtiyacını görürse, kıyamet gününde Allah'ın onun emrine bir hizmetçi vermesi Allah'ın üzerine bir hak olur. Sülemi adı geçen eser sayfa 25. Fütüvvet bağlamında dostların hatalarını aramamak ilkesi şu hadisten kaynaklanıyordu. Eğer sen Müslümanların hataları peşine düşersen onları bozarsın veya onları bozmaya yüz tutarsın. Sülemi adı geçen eser sayfa 25.